Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 18 ayrımdan oluşmaktadır.
Araba Sevdası, Recaizade Mahmut Ekrem.
Ayrım 1.
İnkılap Kitabevi, İstanbul. Okuyan Narin Alemdar. Araba Sevdası, Türk Edebiyatı tarihinin en önemli olaylarındandır. Bir çağ kapatıp bir çağ açar. Tanzimat'la Servet-i Fiyonu'nun kesiştiği noktada bir anıtsal roman olarak karşımıza çıkar. O günden sanki bugünün araba hayranlığını, eski İstanbul mesire, Çamlıca alemlerinin eğlencelerini, bir miras yedi çılgın gencin bir yosma uğruna servetini har vurup harman savuruşunu egzotik bir dekor içerisinde verir. Recaizade Mahmut Ekrem, Araba Sevdası romanıyla Servet-i Fiyonu'nun romancılığını hazırlar. Araba Sevdası üzerine. Recaizade Mahmut Ekrem, Araba Sevdası romanıyla Türk roman tarihimizde romantizmden realizme geçen ilk romancımız ünvanını kazanır. Tanzimat edebiyatımızın en önemli şairleri ve yazarları arasındadır. İstanbul'da Vaniköy'de doğdu. 1 Mart 1847. Takvimhane Nazırı Recai Efendi'nin oğludur. İlk öğrenimini zamanın bilim ve sanat adamlarından olan babasından aldı. Beyazıt Rüştiyesi'nde Harbi İdadesi'nde okudu. Hariciye Nezareti Mektubi Kalemine memur olarak girdi. 1862. Fransızcasını iyice geliştirdi. Namık Kemal'le tanıştı. Eskişehir'den vazgeçip Batı Edebiyatı'na yöneldi. Tasviri Efkar gazetesine yazmaya başladı. Namık Kemal Avrupa'ya kaçarken gazetenin idaresini ona bıraktı. 1867. Şura-i Devlet Danıştay üyesi oldu. 1877. Mektebi Mülkiye'de Mektebi Sultani Galatasaray Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1880-1887. Ve Marif Nazırlığı'nda bulundu. 1908. Ayan Meclisi'ne, senatoya seçildikten bir süre sonra öldü. 31 Ocak. Vasiyeti üzerine Küçük Su'da oğlu Nijad'ın yanına gömüldü. 1914. Recaizade Mahmut Ekrem, Servet-i Fiyon'un dergisinin başına Tevfik Fikret'i getirerek Edebiyat-ı Cedide akımını hazırlar. Tanzimat ve Batı Edebiyatı değerlerinin yayılmasına çalışır. Yeni Türk Edebiyatı'nın bilgileriyle kurallarını ortaya koymakla kalmaz, yenileşme, batılılaşma hareketlerimizi yeni edebiyat örnekleriyle genç kuşağa öğretip işler. Araba Sevdası ile realizmi romancılığımızı uygular. Toplum için sanat yerine, sanat için sanatı, göz için kafiye yerine, kulak için kafiyeyi savunur. Her güzel şey şiirdir ilkesini benimseyerek Türk şiirinin tema ve konusunu genişletir. Piraye, Emced, Nijat adındaki üç çocuğunun ölümü ona içli şiirler yazdırır. Ölüm teması üzerinde fazlaca durur. Şiirde fikri, hissi, hayali güzellikler arar. Edebiyat kuramcılığı, eleştiriciliği, roman ve komedi yazarlığı şairliğinden daha güçlüdür. Şu görüştedir. Edebiyatın, gerçek edebiyatın, insan hayatı ve tabiat gözlemleriyle sıkı sıkıya bağlı bulunması bunun içinde insanı ve tabiatı incelemesi gerekmektedir. Konusu gerçek hayattan veya gerçeklere mümkün mertebe uygun olarak hayalden alınarak yazılan hikaye ve romanlar, insanlar ilgili olayları ve durumları sadakatle aksettiren birer ibret aynasıdır. Recaizade Mahmut Ekrem, şiir, eleştiri, hatıra, çeviri, inceleme, hikaye, roman, tiyatro alanında 25'i aşkın eser vermiştir. En tanınmışları Afife Angelik, piyes 1870, Yadigar-ı Şebap, Gençlik Hatırası, Şiirler 1872, Atala, Çeviri Roman 1872, Vuslat yahut Süreksiz Sevinç, piyes 1875, Talimi Edebiyat, Edebiyat Bilgileri 1879, Zemzeme, Şiirler 3 Cilt 1882-85, Takdiri Elham, Eleştiri 1886, Muhsin Bey, Hikaye 1890, Pecmür'de, Şiirler 1893, Şemsa, Hikaye 1893, Araba Sevdası, Roman 1896, Nijat Ekrem, Mensur, Manzum Şiirler, Anılar 1911, Çok Bilen Çok Yanılır, Piyes 1914. Araba Sevdası, Namık Kemal'in İntibah, Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ile Rakım Efendi'den sonra üzerinde en çok durulması gereken 3. Tanzimat romanıdır. Recaizade'nin 30 yaşlarında yazdığı, 49 yaşında yayımladığı bu roman, İstanbul'un renkli karakterlerini, eğlencelerini, mesire yerlerini, alafrangalığa özenen zübbeleri, özellikle Abdülhamit döneminin paşazadelerini, zevk özelliklerini gerçekçi bir gözlemle yansıtmaya çalışır. Yaşam izlenimlerinden çıkarılmış gibidir. Şemsa ile Muhsin Bey uzun hikayelerinden sonraki ustalığını gösterir. Romantizmden realizme geçen ilk romanımız sayılır. Yöresel, yergisel, töresel yanları ağır basar. 24 yaşlarına gelen Behruz Bey, zengin bir ailenin şımarık çocuğudur. evde özel öğretmenlerden yarım yamalak bir öğrenim görmüş, alafrang özentiler içerisindedir. Babasının ölümü üzerine kendisine büyük bir servet kalır. Züppece bir yaşam tutturur. Şımarıklığı, sorumsuzluğu, herkesten daha şık giyinmek, az buçuk bildiği Fransızcasını olur olmaz yerlerde kullanmak tutkusu artar. Çalıştığı kaleme zaman buldukça uğramaktadır. En büyük zevki, zamanın modasına uyarak son derece gösterişli arabasıyla mesireleri, eğlence yerlerini dolaşmaktır. Bir gün, Çamlıca sırtlarında dolaşırken güzel bir araba içinde sarışın bir kız görür. Hemen aşık olur. Sarışının zannettiği kira arabasına gizlice bir aşk mektubu atar. Yüksek bir aileden sandığı sarışınsa bir sokak yosmasıdır. Periveş adındaki bu düşkün kadına şiirler yazar. Geçebileceği yerlerde dolaşır, bulamaz. Yazdığı mektuba cevap beklerken yalan söylemekten hoşlanan arkadaşı Keşi Bey'den Periveş'in öldüğü haberini alır. Mezarını bulabilmek için çırpınıp durduğu bir gün sevdiği kızla şehzade başında karşılaşır, sevgilisinin ablası zanneder. Periveş'in mezarını sorar. Alaylı kahkahalarla karşılaşınca sevdiğinin düşkün bir kadın olduğunu anlar. Araba Sevdası romanında en dikkate değer tiplerin başında Behruz Bey'in aşık olduğu Periveş gelir. Periveş'in çevresi, psikolojik gözlemler, tasvirler, diyaloglar, mesire yerleri oldukça başarılıdır. Yapıt'ın ön sözünde belirttiği üzere Recaizade İkrem için her hikaye, her roman insanların ibret alacağı birer aynadır. İnsanların yaşamlarına, insanların başına gelen olaylara ibret gözüyle bakılınca bunlardan büyük dersler çıkarılabilir. Seyit Kemal. 1. Kısım 1. Üsküdar'dan Bağlarbaşı Tariki ile Çamlıca'ya gidilirken Topaneli oğlundaki dört yol ağzı mevkinden takriben bir 100 hatfi ileriye metni nazar olunursa o vasi şosenin müntehayı vasatesinde etrafı 1,5 arşın kadar irtifada duvar içine alınmış bir ağaçlık görülür. Bu ağaçlığa varıldığı gibi şose yol sağ ve sol olmak üzere iki şubeye ayrılır. Duvarla muhat olan ağaçlığın büyücek bir kapısı vardır ki iki yolun tamam noktayı iftirakında vakidir. Sağ ve soldaki yollardan hangisine gidilecek olsa tarafı muhalifi mahut ağaçlıkla mahduttur. Ağaçlığın yanındaki duvar alçacık olduğundan üzerinden hayvan ve bahusus insan aşamamak için boyunca teller uzatılarak muhafaza olunmuştur. Mutedil bir yokuş üzerindeki bu yollardan seyri adiyle 4-5 dakika kadar gidilince daima duvarla mahut olan ağaçlık bir meydancığa müntehi olur. Ağaçlığın burada da cephede aşağıkine muhazi bir kapısı vardır. Yüksekten kuş bakışı bir nazarla bakmak mümkün olsa bir şekli mahrutide görünecek olan ağaçlık burada biterse de iki yol gene birleşemez. Meydancının bir 30 hatfi ötesinde epeyce vasi ve mürtevi bir set üzerinde kâhri kadim binaları taklit yolunda yapılmış, enli, saçaklı bir kattan ibaret bir bina ve bunun etrafında bazı büyüyecek ağaçlar mevcuttur. Onun üst yanında diğer bir setle başlayan yerse bir takım selvi ve meşe ağaçlarını ve vaktiyle kırılamayıp kalmış ve mevkiin, Sarıkaya, ismiyle Benam olmasına sebep olmuş büyük büyük sararmış kayaları havi inişli yokuşlu metruk bir mezarlıktır ki geçtiğimiz meydancıktan buraya değin olan mesafede gene bir 5 dakikalık kadar tahmin olunur. Bu mezarlık da geçildikten sonradır ki iki yol hem birleşir hem de düzleşir. Buradan gene bir 5 dakika kadar ileri yürünürse artık Çamlıca Dağı'nın eteğinde Kısıklı Köyü'nün çarşısına varılmış olur. Buraya çıkıncaya kadar yorulmadıksa yine aşağı doğru inelim de nikat bir hududunu tayin ettiğimiz mevkiyi tahkik edelim. Tabidir ki bu tahkikada mahut ağaçlıktan başlayacağız. Burası Çamlıca Bahçesi, namiyle İstanbul'da en evvel tanzim ve küşat olunmuş olan bahçedir. Birkaç zamandan beri rağbeti ammeden bütün mehcur olduğu cihetle ekser eyyamda kapıları kapalı durur. Yazın ve bahusus baharlarda bu bahçeyi açtırıp ta aşağıki kapıdan içerisine girerseniz 5-10 kadem ilerleyerek etrafınıza bir nazar ediverince muazzam ve mamur bir ravza-i dilkuşa içinde bulunduğunuza derhal kail olursunuz. Bahçenin yalnız meydana geldiği tarihte güzel görünmesi fikriyle değil, ileride yani zamanlar gelip geçtikçe ağaçların, ormanların büyüyerek kesbedecekleri hale göre letafetlerini daima tezyiden muhafaza eyleyebilmesi, mütalâ-i dirandüşhanesiyle icra olunan taksimat-ı dahiliyesine ve o büyüklü küçüklü tarhların tenasüp ve vaziyetlerine bakarak iktida tanzimini deruhte eden tabiat şinasi mahir kimse, sanatine tahsinhan olduktan sonra her tarafını birer birer nazarı dikkat ve istihsandan geçirmeye başlarsınız. Haricin inzarı tecessüsünü kesmek için kenarlara bir tertibi matbuda dikilip gereği gibi feyizlenmiş, dal budak salıvermiş salkım, aylandoz, at kestanesi gibi sahyedar ağaçlarla orta yerlerde cabeca mağrur çınar, kavak, manolya, salkım söğüt, misürlü eşcarı günagunun ve bazı yerlerde nurun nazarın değil eşyayı şemsin bile içerisine kolaylıkla nüfuz edemeyeceği surette sıklaşmış ormancıkların etrafında dolaşır, bunları ziyadesiyle dilpesent bulursunuz. Biraz ilerleyince bir düzlüğün vasatında üstü kapalı, etrafı açık kameriyemsi bir şey ve bazı kenar yollar üzerinde kulübe tarzında muntazam ve matbu ufak ufak binalar müsadifi nazarınız olur. Bunlardan kameriyeye benzeyen şeyin İyyam-ı Mahsusa'da icra-i ahenk için cel bulunacak, çalgıcı takımına mahsus bir yer ve o kulübelerin de bahçe dahilinde mekulet ve meşrubat satmak için yapılmış büfeler olduğunu intikal eder, bunları da beğenirsiniz. Azıcık daha ileri gidince bir büyük lak, onun ortasında dilnişin bir adacık, bu adayı kenara rapt etmek üzere sureti gayri muntazamada çitten yapılmış tabii güzel köprüler ve adanın üzerinde gene işlenmemiş ağaç dal ve kütüklerinden inşa olunmuş zarif bir köşk müşahede eder. Bunlardan da aşırı hoşlanırsınız. En sonra yukarıki kapıdan çıkarak mahus meydancığı yorur ve set üzerine Suud'la evvelce gördüğünüz binayı da yakından temaşa ettiğiniz ve bunun da bahçeye merbut bir gazino olduğunu öğrendiğiniz halde bahçenin her suretle mükemmeliyetini tasdik edersiniz. 2. Şu birkaç sözde evsafı kabaca tarif edilmiş olan Çamlıca bahçesi bundan evvel şimdiki gibi hüzünlü bir sükunet abadı tenhayı değil, hengameli bir sürgahı zevk ve şagaptı. Tesviyesiyle, tanzimiyle bir hayli zaman uğraşılan bu bahçenin 1870 senesi mevsimi baharında küşat edileceği havadisi, İstanbul'a bilad-ı selase tabir olunan mevaki ahalisi beyninde şai olunca, erbab-ı hava ve hevesten olan gençler ve bahusus böyle eğlenceleri erkeklerden birkaç kat ziyade aramaya taban mecbur olan hanımlar, hululu vakti merhuma intizaren elbiseye, süse mütealik hazırlıklara gereği gibi germiyet vermişler ve bizim memlekette emsali henüz meşhut olmayan bu moda, nüsetgâhtan her vakit ve belki mehtaplı gecelerde bir istifade maksadı kolaylıkla hasıl olmak için pek çok aileler, Çamlıca, Bulgurlu, Kısıklı, Tophaneli oğlu, Bağlarbaşı taraflarında köşkler, haneler isticare ederek bahar gelir gelmez hemen nakle müsaraat göstermişlerdi. Nihayet o senenin Mayıs ayı iftidalarında bahçe açıldı. İstirahat ve tenezzühe mahsus olan cuma ve pazar günleri Üsküdar, Kadıköy'ü, Beylerbeyi gibi Çamlıca'ya civar sayılan yerlerden başka İstanbul'un mahalli baidesinden, Boğaziçi'nden ve sair mahallelerden arabalar, hayvanlarla ve bazen yayan olarak gelen kadın erkek binlerce seyircinin bahçeye tihacümü hakikaten görülecek temaşalardandı. Hududu bir çeyrek saati ancak devrolunabilen bahçe o kadar vüsatiyle beraber o cemmi gafir istihap edemediğinden halkın bir takımı girdikçe diğer bir takımını çıkmaya mecbur ederdi. Bu suretle gerek yukarıki gerek aşağıki kapıdan layan katli girip çıkan seyircilerin kesret izdihamiyle o koca bahçe, teşbih biraz kabacaysa da, azim bir arı kovanını andırırdı. Fakat bu bir kovandı ki arıların bal alacakları çiçekler de içinde bulunurdu. İçeride kalanlardan alafranga bir tabirle, Taife-i Latife'ye mensup olanlar Esrar-ı Bahari'ye rekabet eder gibi en parlak, en güzel renkler içinde ve üçü beşi bir yerde çiçekler gibi iki taraflarına salınarak gezinirler ve bunlardan bal almak hevesiyle bir karar olan zembur mizaç genç beyler de çiçeklerin arasında ikişer ikişer dolaşırlardı. Bahçenin dışarısına gelince o da bir başka alemdi. Süslü hanımları, şık beyleri hamil birkaç yüz kadar araba, bahçenin etrafını kuşatarak bir zinciri müteharrik gibi birbiri ardınca mutassıl ve müteselsil devrederlerdi. Vaka o tarihte ağaçlar daha pek genç ve belki çocuk, ormanlar ise pek seyrek olmakla beraber sınıf-ı nebatat içinde hüsn-i manzaraya malik ve tezyen-i riyazi hadim eşcar ve esarın ve çemenlerin her nevi makbul ve muteberi kendisinde mevcut bulunduğu için baharistanı tabiatın bir mecmua-ı müntehabatı gibi manzur olmaya liyakat gösteren ve fazla olarak derununda lak ve köşk gibi enzari başkaca memnun edecek şeyleri ve alel husus istirahat ve huzur arzu edenler için cabeca sandalyeleri, kanepeleri bulunan bu bahçe, halkın sair seyir yerlerine olan rağbetini tamamıyla kendisine celbetmişti. Binaenaleyh, cuma ve pazardan gayri günlerde ve bazen mehtaplı gecelerde bile bahçe, züvvardan hali kalmazdı. Onun için demiştik ki, Çamlıca bahçesi bundan evvel şimdiki gibi hüzünlü bir sükunet abadı tenhayı değil, hingameli bir sürgahı şevk ve şagaptı. Filhakika, o piraneser ağaçlar vaktiyle gençti. Havayı arzu önünde bir karar olan ehli şebap gibi bunlar da en hafif bir rüzgarla hemen ihtizaza gelirler ve şevk-i ümide dair güftü şinide başlarlardı. 3. O senenin Haziran'ı evvasıtına doğru sıcaklar günden güne şiddetini artırdı. Sıcaklar ziyadeleştikçe bahçedeki germiyet noksan bulmaya başlamıştı. O esnada bir perşembe gecesi zuhur eden bir fırtınayı müteakip, tabi sabah devam eden yağmur havayı tasfiye ve tadil ettiği ve tozları kamilen bastırdığı gibi dağlara, bağlara da bir taraveti cedide bahşeylediğinden, bir gün sonraki cuma günü saat 8 sularında bahçe emsali görünmedik bir kalabalığa mazhar olmuştu.
Ayrım sonu.